Ayrım 22, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 270. Hiç lekeyle lekeyi çıkaran lekeci kili bir olur mu? İnsan hayvanı anladı mı, anladığı şeyler çoğalır. Düşünür, fark eder, anlamadıkları çoğalır. Hibetullah Hoca sırtını kayaya dayamış çıplak ayaklarını, içinde defne yeşili suların biriktiği doğal bir obruka doğru uzatmıştı. İyimser ve cesur düşündüğü bir günü yakalamıştı yine. Konuşurken ve düşünürken kendi derinliğinden bakıyordu denize. Savaşın hırpaladığı sonsuz mavilik ona tek bir görüntüyü, kızının yastığa yayılan kumral saçlarını, top zülüflerini ve otsuz ocaksız düşünen çakır gözlerini gösteriyordu. Bu görüntü siliniyor, hemen ardından doğurmak için yüzünü yediger yıldızına çeviren dişi bir ayının avcılar tarafından vuruluşunun ve dağları sarsa sarsa bağırışının görüntüsü beliriyordu. Hurşit'le Abbas'ın getirdikleri yiyecek torbası sağında eğrelti otlarının üzerinde duruyordu. Son bir ay içinde kıyı kesimlerinde 1000 metreye yaklaşan dağlarda ve güneydeki yükseltilerde gezinmiş, Soğuk Oluk Tepesi'yle Kızıltepe'ye tırmanmış, 2 tilki ve 1 ayıyla karşılaşmış, kocası göçükte ölen Hasafet Hanım'ı düşünmüş, iğne yapraklı köknarları, kayınları, kara ağaçları, ıhlamurları, gürgenleri, diş budakları, defneleri, fundaları soluya soluya gelip en sonunda il merkezinin en büyük yükseltisi olan Göl Dağı'na konaklamıştı. Tüm bu gezintisi sırasında zaman zaman mırıldandığı tek bir söz vardı: "Ahmak köpeği yol kocaltır." Torbayı açtı, yağda kızartılmış birkaç patates attı ağzına. Yerin altından bir düpültü geldiğini sandı. Karşısında taşların üzerinde yan yana oturan Hurşit'le Abbas'ı süzdü sezdirmeden. Bu iki gencin 40 yıl sonra katı, dürük yüzlü, işe yaramaz iki insan haline geleceğini ve kendisinin ise bu dünyada olmayacağını hayal etti. Sevmediği insanların geceleyin mezarlarını işeyen Safiye kadınla bozulan ilişkilerini düzeltmeye karar verdi. "Ben bir kızımın olmasını istediğim için evlendim. Gerdek gecesi kadının hadım olmasından korktum. Biraz naz etti, kulak asma dedim kendi kendime. Gülün niyazı nazdır, bülbülün ki de aşk." "Çok doğru," diye mırıldandı Hurşit. "Muallim Tahir Bey'in zevkin şarabını şevkle içtin mi, kadın döl tutar," sözü çınladı kulaklarında. "Göğsüme gül suyu sürdüm," diye sürdürdü. "Mangala defne yaprağı attım. Raiha odaya yayılınca kadın nazdan feragat etti. Genç insanlarsınız, yalnızsınız, şunu unutmayın. Gerdeğe giren her genç kızın ne kadar ateşi varsa, ateş arı gibi oğullanır, çoğalır, gelir bızırında toplanır. O ateş delikanlının, tabiatım kör olsun, geç kaldımına bakmaz. Geç kalırsa o ateş kızın beynine sirayet eder, dengesini bozar. Ondan sonraki evlilik hayatı zehir yeşiline çalar ki, 3 katlı ekmek kadayıfı yesen de yedirsen de kâr etmez. Her neyse, gelelim benim hikayeme. Kadın saçlarını çözdü. Tefsilta tenezzül etmeden bostanımı sula dedi. Gever gediğine hemen ruhsat verdi. Ortaya çıkan şehvaniyetin geciktirilip tavsatılması doğru değildi. Yallah dedim, bostana arktan su salıverdim. Sakalım titredi, görüntülerim alacalandı. Amcaoğullarının gülümsemesi hocanın hoşuna gitti. Naçizana kanaatim odur ki ağırdan alan, namuslu görünen, nazlanan her kadın pırtlak üzüm gibidir. Yeter ki sabret, dokunma. Dokundun mu kabuğundan hemen çıkar. Rahmetli Pomak Ali'nin karısı Azime böyle bir kadındı. Durdu, önündeki yeşil suya baktı. İki cihanın birliğini kim bilir? Ölen bilir. Ben o gece ölmeden iki cihanın birliğini fark ettim. Kadının gebe kaldığı bana ayan oldu desem yeridir. Bir sevinç sardı içimi, kendimi saadet asrında sandım. Boşuna dememişler, Nisan yağar sap olur, Mayıs yağar çeç olur. Nisan ayıydı, ilk gece rahat uyuması için burnuna biraz menekşe yağı dürttüm. Hemen ertesi gün kadını karşıma oturttum. Gözün aydın, sen gebe kaldın dedim. Sakın kedi köpek tekmeleme, çocuk tüylü doğar dedim. Kadın beni can kulağıyla dinledi. Bebeğin derisinin pürüzsüz olması için ayva yemesini, gamzeli olması için de yumurta yemesini tembihledim. Sıkıntıya girme, safranı at, rahatla dedim. Karnının gurultularını dinledi. Yağmur yağabilirdi. 3 ay sonra dikkate şayan bir durumla karşılaştım. Kadının kalçaları simitçi tablası gibi yayvanlaştı. Yüzünde lekeler zuhur etti. Gözleri harlanmış pırnal kömürünün seciyesini aldı. Karnı sağ tarafa doğru kaykıldı. Kadın bir nevi büyüdü. Yürürken gerdanı ırgalanan hamam anası gibi oldu. Çocuğun kız doğacağına iyice inandım. Yalnız kötü bir şey olmuştu, onu da fark ettim. Kadının gövdesi büyüdüğü için aklı küçülmüştü. Bir daha çağırdım, karşıma oturttum. Güzel yüzlü insanlara bak ki çocuğun güzelliği artsın dedim. Birkaç patates dilimi daha attı ağzına, sakalını oynata oynata çiğnemeye başladı. Rehaveti endamına yayıldı. Bebeğin doğmasına 1 ay kalmıştı, Hıdrellez günüydü. Kadını erkenden kaldırdım, 2 rekat namaz kıldırdım. Bir gün evvel elini ayağına kına yaktırmıştım. Kınalı elleriyle 3 ufak torbaya birer avuç mısır, buğday ve fasulye koydurdum. Torbaları evin bahçesindeki çınar ağacının dallarına astırdım ki Hızır Baba oradan geçerken torbalara dokunsun, eve bereket dolsun, bebeğin doğumu kolay olsun. Kadına dedim çınar ağacını kucakla, o şişman haliyle kucakladı.
Neden söyledin kucaklamasını?
Gözlerini Hurşit'e doğru çevirdi. Doğru düşüncelerin yanlış pratikleriyle moraran, iç içe geçip yanaklarına doğru sarkan göz halkalarındaki ürpertiyi durdurdu. Tek boyutlu bir bakışla Abbas'ı da kesti. Hayat sadece kızını değil Abbas'ı da taharet bezi gibi kullanıp atmışa benziyordu. Birisinin yüzünü ocak yangını yalayıp yakmış, yüzü yüz olmaktan çıkarmıştı. Diğerini ise ciğeri 5 para etmez bir hovarda civan ayartmış, oğulduruğundaki tüm dülü iffetine boşaltmış, çekip gitmişti. Hurşit'e baktı yeniden, iyimser bir delikanlıya benziyordu. Çengi oyunlarının ustası Çolak Sadık'a. Deli Totoş'u da andırıyordu biraz. Bebeğin dünyaya güçlü kuvvetli gelmesi için diye tıksırdı. Şu uğursuzluğa bakın ki bebek doğduğu gün kaynatam öldü. Haberi alır almaz bir gülme tuttu beni. Birisi öldü mü ben gülerim. Hele ölen yaşlıysa daha çok gülerim. Ölünün başında gülmemek için gittim lavuarların civarında, direk harmanında bol bol güldüm. Soğuk su tepesine çıktım, biraz da orada güldüm. Avuçlarımı semaya açtım, kulluğundan beni ayırma müdam dedim. Sakalımı sıvazladım kalktım, 1-2 saat sonra ölü evine vardım. Cenaze evin alt katındaydı. Adam buruntulu ishalden ölmüş, kaynamış somak içirmişler, kâr etmemiş. Rezillik! Kafasını 2 yana sallayarak içli içli güldü. Zaten Azrail'in unuttuğu günahkar bir kuldu. 70'ini aşmış, haddinden fazla yaşamış, gelirini gelencesini de yele vermiş, elinde avucunda bir şey kalmamıştı. Her neyse, bir yığın lüzumsuz üzüntünün arasında dolaştım durdum. İmam beni bir kenara çekti. Eli uz bir adamsın, cenazeyi sen yıka dedi. Cebinden 1 salkım gelin parmağı üzüm çıkardı. 1 şıngılını koparıp bana verdi. Belli etmeden gizlice yedim. Kapuzdaki yükleme oluğunda bacağını kıran Sinoplu Nevzat'la Kel Derviş'i de bana yardımcı tayin etti. Kel naletini de hiç sevmem. Nevzat kafadarımdı benim, hamaldı. Allah'ın gece gündüz acıdığı, yardım etmek istediği ama çaresiz kaldığı bir adamdı. Neyse lafı uzatmayayım, cenazeyi soydum. Ilınmış suya biraz gül suyu koydum. Yıkamaya nereden başlayacağıma karar vermek için gövdeye bir nazar attım. Gençliğinde menzilini sikinin dikine göre ayarlayan kaynatam upuzun önümdeydi. Kemikli et tutmaz bir adamdı ama karnı hüt dağı gibi şişmişti. Başında, omuzlarında, kaburgalarında yara izleri vardı. Temaşayı seven cemaatten biri buna ne olmuş dedi. Ne olacak dedim, fertiyi çekmiş. Sinoplu Nevzat da yara izlerini gösterdi. Bunlar neyin nesi dedi. Aklım bebekteydi. Padişahlık zamanında göçük olmuş, herkes kaçmış, bu kaçmamış dedim. Nevzat şaşırdı, Allah Allah dedi. Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçar, bu niye kaçmamış? Yahu dedim, işine bak, ben ne bileyim niye kaçmamış. Gül suyuyla mayalanmış sudan birkaç maşrapa su döktüm cesedin üzerine. Bağırsaklarındaki kazuratı boşaltmak için karnına bastırdım. Ay bastırmaz olaydım. Adamın 70 küsur senede helal haram ne yemişse hepsinin yerini fil har sürüp dışarı çıkardım. Alt kata yayılan koku yaratıldığıma pişman etti beni. Pişman etmekle kalmadı. Adamın evlendiğim kızından da soğuttu beni.
Kazmacılar keyifle gülüyorlardı.
Yalnız şu var ki kokunun şerrinden başka hayrı da oldu. Koku üzüldüklerini göstermeye gelen sahtekarların hepsini sürdü, yağmurun çiselediği ön bahçeye attı. Ayak altında dolaşan ferik bir keklik vardı, o bile bahçeye çıktı. Sonra düşündüm, bu adamdan bu koku niye çıktı? Padişahlık zamanında kazma keşlik yapan bu adam, lambasına koyması için kendisine verilen gaz yağından fitilden çaldı. Gaz yağı çalmakla kalmadı, lamba çaldı, sapı kırılan kazmaları çaldı. Üzülmezden her akşam evine dönerken kömür yüklü şimendifer katarlarına gizlice bindi. Her inişinde de bir çuval kömürle indi. Çok sonraları bir gün nasıl olduysa bu bindiği kömür şimendiferinde hem de kömürlerin üstünde uyudu kaldı. Ne oldu? İskelede yanında bir çuval kömürle uyurken gagayı ele verdi. Çarşı karakolunun üstünde kayalara kurulu o gayya kuyusu rezil karakola götürdüler. Suçunu inkar edince falakaya yatırdılar, kıçına da bir kızılcık çubuğunu soktular. O günden sonra adamın adı Kızılcık Kazım'a çıktı. Bunların nesli yaratılış olarak bozuk bir nesildi. Bunun kamtarcılık yapan biraderi Mosmosoğlu Veli, pamuk pazarına giren ak köpeği pamuk diye satabilecek bir adamdı. Dayısı Yavuz, keçi hırsızıydı.
Torbadaki son patates dilimlerini de ağzına attı. Karnının boşa guruldamadığını, kurbağa ötüşlerinin arttığını ve yağmurun yağacağını düşündü. Yanlış bir iş yaptığını sezmiş gibi duraksadı. Gözlerini devire devire çevresini süzdü. Minnet ve yüce ruhluluk değerlerini koruyan iki madenciyle birlikte olmanın hoşnutluğu içindeydi. Birden anlattıklarının fena halde farkına vardı.
''Hay Allah!'' diye mırıldandı. ''Ben kızımın doğumunu anlatacaktım. Bu adam da nereden çıktı? Niye anlattım ben bu ölüyü? Yaşım mı geçti? Gözü toprağa bakan bir adam mı oldum yoksa?''
''Adam kızının doğduğu gün ölmeseydi anlatmazdın herhalde de Abbas.''
''Doğru, anlatmazdım. Bebeği aldım, doğruca Mersin dede yatırına götürdüm. Dalgaların sesini dinlettim. Peşkircinin Lazo dedikleri yaşlı bir balıkçı vardı. Götü düdüklü. Bu adam o zamanlar aşık-ı sadık, mihnet yoldaşı bir dervişti. Sonraları değişti, mala mülke sarıldı şişti. Her neyse bu adam Mersin dedenin kıyıdaki yatırından kalkıp kucağında bir bebekle deryada gezindiğini anlattı. Kurbağayla beslenen bir cins yarasa var dedi bana. Bebeği o şeytan kuşundan sakınmamı tembihledi. Korktum eve döndüm. Nazar değmemesi için bir bez içinde tuzla çörek otu diktirdim kızımın belek bezine. Bileğine nazar boncuğu bağladım. Kızımı çok sevdim. Çok sevdiğim için de hep onun bir gün öleceğini düşündüm. Keşke doğmasaydı dedim kendi kendime. İnsan en büyük acıyı çocuğunun bir gün öleceğini düşündüğü zaman duyar. Yaşamak o kadar güzel, o kadar mübarek bir nimettir ki bedelini ölüm gibi korkunç bir şeyle ödüyoruz.
Sustu, denize kulak verdi. Martıların sevinç çığlıkları attığını düşündü.
Ben kızımı hep sevindirmek istedim ama olmadı. Babalığı beceremedim. Hanımım da analığı beceremedi. İki taş kalıp arasında sıkışıp kalan saf bir cevherdir benim kızım. Ömrüm vefa eder de ecelden aman olursa kızımı evlendireceğim. Danalaşmış delikanlılar var, horoz akıllılar var. Allah muhafaza, akıllı bir adam bulmam lazım.
Hocanın konuşması Hurşit'i cesaretlendirdi. Emmi oğlunu baş göz etmenin tam sırasıydı. Hocam, büyüklüğüne sığınarak sana bir isteğimi açıklayacağım.
Başım gözüm üstüne efendi oğlum, çekinme, buyur açıkla.
Sen Abbas'ı tanırsın.
Çok iyi tanırım.
Hurşit'in söylemek istediğini anında sezinledi. Konuşan bir çift ışığa dönüştü gözleri.
Cuma'yı da tanırım. Sırrına eremediğim nimet şinas bir insandır. İkisini de severim.
İki gün önce iki kardeşi kızına methetmiş, onların insan soyunun tohumuna ürcah olan günahlardan kendilerini koruduklarını, farklı insanlar olduklarını gösterme gayreti içine girmediklerini anlatıp durmuştu. Hurşit iyice umutlandı. Abbas konuşmaları Mamut çağından gelmiş, tarih öncesi bir adam gibi dinliyordu. hocanın anlattıkları duygu mezarlığına dönüştürmüştü Abbas'ın içini. "Hocam biliyorsun Abbas bekar bir insandır."
"Bilmez olur muyum efendi oğlum?" diyerek kabusların, soruların ve umut ışıltılarının dünyasından bakan Abbas'a baktı.
Bükülgen huysuz bir ruhun değil, asil bir ruhun huzurunda hissetti kendini.
"Bilirim, ben günahkar bir insanım."
"Estağfurullah hocam."
"Senin estağfurullahın benim hakikatımı değiştirmez efendi oğlum. Ben günahkarım. Benim ayağa kalkışım amuda kalkışımdır. Bunu gören görür."
Ölümle dirlik arasında iyi amel eyleyen, kendisini seven ve ben günahkar bir insanım dediği zaman itiraz eden güzel insanlar canlandı hayalinde.
"Benim günahlarım ömrümü iplik iplik eğirdi, kör bir yumağa çevirdi ki meram sarrafı oldum. Senin ne demek istediğini de anladım. Abbas gibi bir damadımın olması bana şeref verir. Kızımın işlemeli kollu bir fermene yeleği var. O yeleği bahtiyar olduğu anlarda giyer. O yeleği giydiği zaman benim bu hayırlı teklifi kızıma açmam lazım."
Hoca hayatında hiç evlenmemiş genç bir insanın ifal edilmiş, dengesi bozulmuş bir kızı bile bile almasının nedenini merak etti.
"İnşallah bu iş olur hocam," dedi Urşit.
"Olur olmasına da, anası taş koymasa. Kıza bir faydası da yok. Beydanası gibi bol bol yatıp gevşer. Kızlığında gemsiz kösteksiz büyüdü. Evlenince de kocasının hüsnü icazetine sıçan terbiyesi bir karı olup çıktı. Çok şükür ki kızım anasına çekmedi. Bana da çekmedi. Bir insanın bir başka insana çekmesi, aslına bakarsan o insanın dünyaya çektirmesidir. Sıtkı hık demiş babası Şerif'in burnundan düşmüş. Yazık. Bu dünya bir Şerif'i çekemezken ikincisine ne lüzum vardı? Çocuğumun bana benzemesini hiç istemedim. Her insan İrem bahçesinde ayrı bir çiçekse insandır. Kim ne derse desin, kızımın aklı kemali, ledün ilminin elifi kadar güzeldir. Anasıyla kızını yan yana koysanız şaşırırsınız. Hiç lekeyle lekeyi çıkaran lekeci kili bir olur mu?
Kazmacıların kıza ilişkin merakları birkaç kat artmıştı. Yüzü nasıldı, endamı nasıldı, Abbas kızın hiçbir kadına benzemediği, dışarı çıkmadığı, insanları görme ihtiyacı duymadığı, kendisini aldatan o alçaktan nefret ettiği kanısına vardı. Denizin dalga dalga yüreğine dolduğunu ve dolduğu yerden boşaldığını ve yeniden dolduğunu hisseder gibi oldu. İyi insanlar yalnız kalmışlardı. Onlar kendi yalnızlıklarında iyiliklerini koruyor, büyütüyorlardı.
İyi insanların nesli tükeniyor hocam.
Abbas'ın suskunluğunu yırtması hoşuna gitti hocanın.
Kıyamet kadar iyi insan var dedi hoca. Dünyada mezalim var ama dünya iyilikler cennetidir. Ben bunu kimseye anlatamadım. Bir kötü 10 iyi insanı korkutuyor. Bir iyi 10 kötüden birini bile korkutmuyor. Güzel olan işte budur. Ben bunu cumaya çok anlattım. İnsanın iyiliğinde korkutma yoktur. Zorludan herkes korkuyor. Ama onun kardeşi hıfzıdan değil insan, kuş bile korkmuyor.
Kötü korkmayınca azıyor hocam dedi Abbas.
İyinin elinde kamçı var mı yok mu bilmem. Herhalde yoktur.
Sustu, düşündü. Zonguldak'ta sadece vicdanını konuşturan kaç iyi insan vardı acaba?
Benim tanıdığım tek iyi adam Teneşir Ali'dir. İşi gücü iyilik etmektir o adamın. İyi olduğunu, iyiliklerini hiç anlatmaz. Başkalarının iyiliklerini anlatır hep.
Anlatır ama kötü gene de bildiğini okur dedi Hurşit.
Okusun, mühim değil.
Abbas iyi ile kötünün, Urgan ile Selma'nın, Selma ile Hayri'nin karşılıklı hasbihalini hayal etti.
Kötü iyiyi anlamaz hocam, fırsat kollar, boğar onu.
İyinin ve iyiliğin gücünü anlayamayacak derecede korkmuş bir dünyayla konuştuğunu aklından geçirdi hoca. Gökyüzü, derya ve toprak iyiliklerle dolu olduğu halde nasıl oluyordu da bu insan böyle düşünebiliyordu? Sağ eliyle alnının küçülüp küçülmediğini yokladı. Dünyanın en kötü adamı Örencikli Hasan, iyiyi en iyi anlayan insane diye iç geçirdi.
Bırak insanı da, iyiyi hayvan bile anlıyor efendi oğlum. Hebi de hayvan insandan daha iyi anlıyor. Üzülmez'deki amele barakalarının arasında gezinen bir kara köpek vardı. Barakaların arasında karşılaştım. Durdu, beni biraz seyretti, kendine benzetti. Zararsız olduğumu anladı. Hemen orada bir barakanın dibinde oturdum. Geldi yanımda oturdu. Torbamdan çıkardım bir parça ekmek verdim, kafasını sıvazladım. Kimsenin ona iyilik edecek zamanı bulamadığını düşündüm. İnsanların iyi olduğunu anlattım ona. Dinledi. Köpek insanın hizmetinden nasıl anlarsa sesindeki iyilikten de anlar. Kalktım yayan yapıldak dümeni Zonguldak'a doğru doğrulttum. Benim de Zonguldak'a kadar gelince sevindim. Köpeği bana arkadaş eden iyiliğin gücüdür.
Kötü insan yok mu hocam?
Kötü insan yok, kötülük var.
Hele dur diye araya girdi Urşit. Köpek ne oldu hocam?
Ha, orasına gelelim. Köpek benim 2 sene aynı sofrada tuz ekmek yediğim yarenim oldu. Yaşlıydı. Dudakları depserdi, sağrısı ağırlaştı. Iranı ıranı güç ile yürümeye başladı. Burnuna karıncaların dolacağı zamanı sezdi. Cins köpekti. Ölüsünü gösterip beni üzmek istemedi. Bir gece sadakacı velinin üzülmezdeki bostanında uyurken çekti gitti. Zaten hep beraber uyur, beraber kalkardık. Bir ay aradım onu. En son üzülmezdeki ilk tanıştığımız yere gittim. Hafif bir leş kokusu vardı. Çevreyi kolaçan ettim. İlk tanıştığımız yerin biraz uzağında, çalıların arasında ölüsüne rastladım. Bir çukur kazdım, gömdüm. Saffet vardı. İçi eğrinin oğlu. Karnından konuşan, götten bacak bir herif.
Yükleme iskelesinde çalışan Saffet mi?
Yok yok diye iki yana salladı kafasını hoca. Bulduğu çömleğin kulpunu kırardı. Sırlarını döker, dibini deler. Ateşte kavurduktan sonra toprağa sokup çıkarır. Sonra da içine toprak yapıştırır. Götürür madende çalışan Fransız mühendislerine satardı. Bir garip adamdı. Halıya işer, güneşte kurutur. Kenarını köşesini taşlara süre süre eskitir. Götürür onu da satardı. Babası hırsızdı. Hırsız reis. Oğlu Saffet'in atını çaldı. Satmaya götürürken attan düştü. Kafası taşa çarptı da öldü. Her neyse, Saffet'in anlattığından anladım ki köpek ilk tanıştığımız yerde ölmüş. Kömür harmanında çalışan yadigarla taravet leşi götürüp uzağa atmışlar.
Bu dünyada ha bir köpek ölmüş, ha bir alim. İkisi de aynı. Abbas'ı doğru diye onayladı hoca.
İkisi de can.
Derin derin esnedi. Gökyüzünün herkese iyilikle bakan bir göz olduğunu, her insan gözünün bu büyük gözle göz göze gelmesi gerektiğini aklından geçirdi. Aniden ayağa kalktı.
Benim bugün kızımı görmem lazım dedi.
İnsanın insanla insan olduğunu, köpekle köpek olması halinde köpeği anlayabileceğini aklından geçiren hoca, müstakbel damadına bakarak gülümsedi.
Bir köpek bir kiliseye, bir camiye girse herkes onu kovar. Niye? Allah'ın iyilik evini niye bir güvercin, bir koyun, bir eşek ziyaret etmesin ki? Nuh'un gemisi bir cami kadar mübarekti. Allah'ın deryada yüzen eviydi. O evde her hayvandan bir tane vardı.
Durdu ufuk çizgisindeki turkuvaz sise baktı. İnsanı içine çeken o efsunlu sise girerek köpekle birlikte geçen yaşamını düşündü. Köpeği anladığında anladığı şeylerin çoğaldığını, daha berrak düşündüğünü, daha iyi fark ettiğini ve anlamadığı şeylerin çoğaldığını, o zaman da merakının çoğaldığını ve onları anlama çabası içine girdiğini düşündü.
Benim gitmem lazım. İnsanların iş yorgunluğuyla gelip gittikleri yollara düşmem lazım. Ben günahkar bir insanım. Dün akşam ömrümde hiç işlemediğim bir günah işledim. Mithat Paşa Mektebi'nin önünde nereden gelmişlerse dövüşen 2 oruzu oturup seyrettim. Yanımda ocak hizmet tavurundan Celil'le Ali Yumuk vardı. Horozlar birbirlerini kan içinde bıraktılar. Aklım göçük altından üstleri başları kan içinde çıkan kazma keşlerdeydi. Mezalimin farkında değildim. Birden fark ettim, kalktım, horozları ayırdım. Ali Yumuk sarı dişlek ağzını açtı. Bırak dövüşsünler dedi.
Tevfik ne dedi?
Senin evinden hiç ölen oldu mu emmi dedi. Benim babam dedi. Çanakkale'de vuruldu.
22. ayrımın sonu. Sayfa 280.